Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bu hafta konumuz inşallah geçen haftaki konulara devam mahiyetinde Maide suresinin 44. ayetinde yapılan bir takım saptırmalar, bunların cevabı ve buna bağlı meselelerle ilgili olacak. Daha sonra itaat ve tabi olmak, itaat ve ittiba mefhumlarının tahliline geçeceğiz. İbn Abbas radıyallahu anhuma Maide suresinin 44. ayeti hakkında, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ibaresi hakkında, küfrün altında bir küfürdür ifadesini kullanmıştır. Bizim bunları gündeme getirmemiz, bunlardan bahsetmemiz kesinlikle Allah'ın indirdiklerini iptal edip yerine beşeri, zulüm dolu Müslümanların aleyhine bir takım kanunlar, İslam'ın aleyhine bir takım kanunlar koyanları temize çekmek değil. İslam'ın bu mesele hakkındaki hükmünü, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bu konu etrafındaki akidesini tespit edip buna göre hareket etmek içindir. Bazıları İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bu rivayetin en sağlam isnadının sadece Hişam bin Huceyr el-Mekki yoluyla geldiğini zannederler. Böyle zannetmelerinin sebebi halen asrımızda hayatta bulunan Ebu Katade el-Filistini isimli İngiltere'de yaşayan bir zatın saptırmalarıdır. Bu zata hüsnü zannedenler bu konuda yanılgıya düşmüşlerdir. İbn Ebi Hatim'in tefsirinde, Maide suresinin tefsirinde, Hasan bin Er-Rabi, Abdurrezzak'tan, Abdurrezzak, Mamer'den, Mamer İbni Tavus'tan, o da babasından şöyle rivayet ediyor. İbn Abbas'a, kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir ayeti soruldu. Dedi ki, o kebiredir. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek büyük günahtır demiştir. Bu isnadın ravileri güvenilirdir. Sahih bir isnattır. Bu konuda muhalefet edenlerin, bu rivayetin zayıf olduğunu iddia edenlerin bahsettiği isnat ise şu şekilde. Yine İbn Ebi Hatim'in tefsirinde başka bir tarikle Muhammed bin Abdullah bin Yezid el-Mukri, o Süfyan es-Sevri'den, o Hişam bin Huceyr'den, o Tavus'tan, o İbn Abbas radiyallanmadan şöyle rivayet ediyor. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Ayet hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. İddia ettikleri küfür kastedilmemiştir bu ayette. Bunun isnadında Hişam bin Huceyr el-Mekki hakkında olumlu ve olumsuz bir takım değerlendirmeler yapılmıştır muhaddisler tarafından. Cerh ve tadil konusunda hakkında ihtilaf edilen raviler için son söz Hafız İbni Hacer'in Takrib-i Tehzib'inde, Hafız Zehebi'nin El-Kâşif'inde bulunmaktadır. Hafız İbni Hacer et-Takrib'de saduktur, bazı yanılmaları vardır der Hişam bin Huceyr hakkında. Zehebi de El-Kâşif'te sika, yani güvenilirdir demiştir. Ayrıca Zehebi, Hişam bin Huceyr'in ismini güvenilir oldukları halde haksız olarak eleştirilen ravilere dair kaleme aldığı Men Tukellime Fi adlı kitabında zikretmiştir. Hişam bin Huceyr, Buhari ve Müslim ricalinden olup hakkında yapılan cerh, hakkında yapılan eleştiri mücmel olduğundan, yani kapalı olduğundan, hangi sebepten eleştirildiği net bir şekilde tespit edilmediğinden bu konuda muhaddisler tefsik edilen, yani güvenilir bulunan bir ravinin kapalı bir üslupla eleştirilmesine itibar etmezler. Ebu Katade el-Filistini gibi bu ilmin inceliklerinden habersiz olanların iddialarına da asla itibar edilemez. Şüphesiz Bu isnat hasendir. Diğer rivayet yollarıyla da sahih olduğu ortaya çıkmıştır. Allah en iyi bilendir. İbn-i Nasr, Ta'zim-i Kadris Salah adlı eserinde, İmam Taberi tefsirinde, Tahavi Müşkülül Asar'da, Süfyanes Sevri tefsirinde, Mamer'den, o İbn-i Tavus'tan, o babası Tavus el-Yemani rahimullah'tan rivayet ediyor. Bir adam İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetlerini, yani Maide 44, 45 ve 47. ayetlerini söyledi. Kim bu şekilde yaparsa kafir mi olur diye sordu. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, bunu yaparsa küfretmiş olur. Lakin Allah'ı, ahiret gününü, şunu ve şunu inkar eden kafir gibi olmaz dedi. Bunun isnadı sahihtir. Ricali, sahihayn ricalidir. Süfyanes Sevri'den gelen bu rivayette son cümlenin tamamı İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya nispet edilmektedir. Başka bir tarikte Tavus'un da bu açıklamayı yapmış olmasında da herhangi bir işgal, problem yoktur. Burada ihtimal söz konusu ise istidlal batıl olur kaidesini işletmeye çalışanlar komik bir duruma düşmektedirler. Zira Tavus İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan işittiğini de açıkça ifade etmiştir. Ayrıca bir ravinin yaptığı rivayet hakkında yaptığı açıklama, yaptığı şerh, usul ilminde kararlaştırılan kaideye göre başkalarının yorumundan daha önceliklidir. Nitekim belirttiğimiz gibi Tavus rahimeullah bu açıklamayı İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan işittiğini ispat etmiştir, açıkça ifade etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya bu ifadenin nispeti neticede sahihtir. Sahabeden hiç kimse bu açıklamaya aykırı bir söz etmediğinden bir ayetin tefsiri hakkında sahabe sözü merfu hükmünde kabul edilir. Yani tıpkı Nebi aleyhissalatü vesselam tarafından söylenmiş hükmündedir. Son günlerde bazıları İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen hükümde rüşvete gelince bu küfürdür şeklinde kullandığı bir ifadeyi İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu sözüne aykırı gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Halbuki İbn Mesud radıyallahu anh rüşvetin büyük bir günah olduğunu ama bu rüşvet uygulamasının hükümde yapıldığı zaman daha ağır bir suç olduğunu dile getirmiştir. Zira İbn Mesud radıyallahu anh'a sorulan soru ve onun verdiği cevap hüküm hakkında değil rüşvet hakkındadır. İbn Mesud radıyallahu anh rüşvetin hüküm konusunda olduğu zaman daha çirkin olacağını, tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı büyük günahları küfür sözüyle ifade etmesi kabilinden bir ifadeyle belirtmiştir. Ehl-i sünnete göre rüşvetin küfür olmayıp büyük günahlardan olduğunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yani ister hükümde olsun, ister başka bir meselede olsun, rüşvetin büyük günahlardan olduğu hususunda ehl-i sünnet icma etmiştir. Nitekim gerek bunu nakleden Taberi, gerekse ehl-i sünnet akidesine dair, yani akidevi meseleleri konu edinen eserler yazan ilim ehli, İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetini mesela İbn Battah el-İbane'de, Ebu Bekir el-Hallal es-Sünne'de, hatta kendi aleyhlerine delil kabul edilen hariciler dahi bu sözü başka bir anlamda yorumlamamışlardır kesinlikle. Yani İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu ifadesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın veyahut Allah Azze ve Celle'nin aslı itibarıyla küfür bir amel olmadığı halde tağliz babından bir amele küfür denmesine delil olarak ele almışlardır. Nitekim Taberi Maide Suresi 44. ayetin tefsirinde büyük küfür, bu ayette geçen küfür ifadesinin küçük küfür anlamında olduğunu ifade edenler diye bir başlık atmış. İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünü de bu başlık altında zikretmiştir. Aynı şekilde İbn Battah ile Hallal da bu sözü haricilere reddiye babında, onlara reddiye olarak zikretmişlerdir. Çünkü sahabeler bir takım büyük günahlara küfür ifadesini tağliz babından kullanmışlardır. Bu manada delil getirmişlerdir. Bu ayet hakkında diğer bir saptırma, yani Maide 44, 45 ve 47. ayetleri hakkında diğer bir yanılma şu şekilde. Kur'an'da marife, yani belirlilik takısı olan elif lam takısı ile gelen el-küf, el-fısk ve ez-zulm kelimeleri dinden çıkaran büyük küfre, büyük fıska ve büyük zulme delalet eder. Dolayısıyla bu ayetlerde kişiyi dinden çıkaran zulüm ve fısk kastedilmektedir şeklinde iddia ederler. Ve bu konuda İbn-i Teymiye rahimullah'tan bazı nakiller de zikrederler bu iddialarını desteklemek için. Halbuki bu iddianın doğru olmadığına ve bu kaidenin ismi fail olarak kullanıldığında mutlak olmadığına delalet eden birçok ayetler vardır. Bunlara örnek olarak şu ayetleri zikredebiliriz. Allah Azze ve Celle Araf suresi 19. ayetinde ve Bakara suresinin 35. ayetinde, "Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." buyurmuştur. Bu ayette "fetekûnâ mine zalimîn" denilerek "ez-zalimîn" yani eliflam, marifelik, taksıyla, belirlilik taksıyla birlikte zikredilmiştir "ez-zalimîn" ifadesi. Bu ayette bunun "ez-zalimîn" şeklinde marifeli olarak gelmesi hiçbir Müslüman tarafından bu ağaca yaklaşan Adem ile Havva'nın kafir oldukları şeklinde yorumlanmamıştır. Yine Enbiya suresi 87. ayetinde şöyle buyurulur mealen, "Fakat sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur, sen münezzehsin, doğrusu ben zulmedenlerden oldum" diye seslenmişti. Bu ayette kastedilen Zinnun, Yunus aleyhisselam, böyle dediği zikrediliyor. Yani "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin." Burada da "ez-zalimin" şeklinde marifeli olarak geçmektedir. Fakat hiçbir kimse, hiçbir Müslüman Yunus aleyhisselamın kafirlerden olduğunu söylememiştir. Bakara suresi 229. ayetinde de mealen şöyle buyrulur. "Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. İkisi Allah'ın yasaklarını koruyamamaktan korkmadıkça kadınlara verdiklerinizden yani mehirden bir şey almanız size helal değildir. Eğer Allah'ın yasalarını ikisi koruyamayacaklar diye korkarsanız o zaman kadının fidye vermesinde yani mehrinden vazgeçmesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın yasalarıdır. Onları bozmayın. Allah'ın yasalarını bozanlar ancak zalimlerdir." Yine bu ayette de zalimler kelimesi marifeli olarak gelmiştir. Fakat onları zalim yapan amel küfür değildir. Günahtır. Büyük günahlardandır. Yusuf suresi 75. ayetinde de mealen şöyle buyurulur. "Cezası kimin yükünde bulunursa ceza olarak ona el konulur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız" dediler. Bu ayette hırsızların cezasından bahsedilirken hırsızlar da "ez-zalimin" diye marifeli olarak zikredilmiştir. Kastedilen ise Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin'dir. Yine Maide suresinin 25-26. ayetlerinde mealen şöyle buyruluyor. "Musa, Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış milletin arasını ayır" dedi. "Allah, orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen yoldan çıkmış millet için tasalanma" dedi. Her iki ayette de "yoldan çıkmış millet" diye tercüme edilen kısım marifeli olarak "el fasıkîn" diye zikredilmiştir. Ayette de kastedilen fasıklar şirki Eriha'ya girmeyi terk edenlerdir. Musa aleyhisselam onlara oraya girmelerini emrettiği halde isyan etmişlerdi. Fakat bu sebepten kafir oldukları yine söylenmemiştir. Nur suresi 4. ayetinde şöyle buyrulur. "İffetli kadınlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir." Yine burada "yoldan çıkmış kimselerdir" diye tercüme edilen ifade "el-fasikun" diye marifeli gelmiştir. Fakat onlar kafir olmamışlardır. Şayet Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın el-küfr şeklinde belirlilik takısı olan eliflam ile gelen küfr kelimesiyle sadece büyük küfrün kastedilmiş olduğunu belirterek şöyle demiştir. Belirlilik takısı ile gelen el-küfr kelimesi bilinen küfür yani dinden çıkaran küfür hakkında kullanılır demiştir denilirse buna da şöyle cevap verilir. İbn-i Teymiye Rahimullah burada zikrettiği mastar olan el-küfür kelimesiyle ayette geçen ismi fail olarak gelen el-kafir arasında fark vardır. Mastar sadece fiile delalet eder. İsmi fail ise hem fiile hem de o fiili işleyene delalet eder. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah bizzat kendisi Maide 44. ayetinde kastedilen küçük küfür olduğunu, bazı sünnet imamlarının hatta selefin genelinin görüşünün bu olduğunu zikretmiştir. İbn-i Useymin rahimeullah da İmam Elbani'nin cevabına not olarak şunları düşmüştür. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin küfür kelimesi belirlik taksı ile gelirse büyük küfür kastedilir şeklindeki sözünü işte onlar kafirlerdir. Yani Maide 44 ayetinden dolayı tekfire delil getirmek kötü anlayışlandır. Halbuki ayette el-küfr kelimesi geçmiyor. Doğrusu Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah nekra, belirsiz gelen küfür kelimesiyle marife yani belirlilik taksı olan el taksıyla gelen el-küfür kelimelerin arasındaki farkı açıklamıştır. Ama vasıflamaya gelince yani fail olarak, ismi fail olarak gelmesi halinde dinden çıkarmayan küfrü anlatmak için ha-ülâ-i kafirun, işte onlar kafirlerdir de deriz. Ha-ülâ-il kafirun da deriz. Yani ister marifeli ister nekreli olsun fark etmez. Fiili anlatmak ile faili anlatmak arasında da fark vardır. İtaat ve ittiba, tabi olmak konularına gelince öncelikle bu konuda muhalif iddiaları detaylarıyla zikredelim ve cevaplarına geçelim. Bazıları şöyle söylerler. Müslüman, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kimselere itaat edip tabi olduğu zaman mürtet, kafir ve müşrik olur. İtaat ve ittiba amel ile olup niyetlerle itikada bakılmaz derler. Yine bunlar şöyle der. Allah'ın indirdiklerini emretmeyen kimselerin davetlerine uygun amel eden bir kimse, bununla onlara itaat etmiş, onlara tabi olmuş, Allah'ı bırakıp onları ilah edinmiş olur. Onun, bu işi yaparken emir veren kişinin Allah'ın vermiş olduğu bir hükmü emrettiğine yahut da Yüce Allah'ın emir vermesini mübah kıldığı bir şeyi emrettiğine hatalı olarak inanarak amel etmesi ya da amirin bu emrine göre amel ederken amirin Allah'ın indirmiş olduğu hükme aykırı olarak emir verdiğini bilmesi, amirin Allah'ın hükmünü değiştirmek imkanına sahip olmadığına inanması, onun bu emri uygulamasının Yüce Allah'a isyan olduğunu bilmemesi veya amirin emrini yerine getirirken ve ona göre amel ederken bu emri veren bir kişinin Allah'ın hükmüne aykırı bir hüküm verdiğini bilmekle birlikte bu amirin sahip olduğu kutsiyet ve üstünlüğü dolayısıyla Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılabileceğine ve Allah'ın hükmüne aykırı hüküm verebileceğine, ona itaat edip tabi olmanın Allah'ın emrini göz önünde bulundurmaksızın vacip bir iş olduğuna inanması arasında hiçbir fark yoktur. Onlar buna dair bir örnek de vererek şöyle derler. Şayet Yüce Allah'a iman eden, onun kendisinin dışında kalan her şeyi yarattığına, onun mutlak hakim ve kendisinden başka hiçbir kimsenin hüküm koymak yetkisine sahip olmadığına inanan bir Müslüman, Yüce Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak konusunda alabildiğine gayret eden, namaz, zekat, oruç, hac gibi farzları büyük bir titizlikle yerine getiren bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'nin hükmünün ne olduğunu bilmediği, kendisi de delilleri incelemeye ve bu delillerden hüküm çıkarmaya muktedir olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldığında, fıkıh ve takvası ile tanınan bir alime bu durum hakkında Allah'ın hükmünü gidip sorsa, bu alim de ona fetva verip de hata etse ve Allah'ın o durumla ilgili gerçek hükmüne isabet ettiremezse, daha sonra fetva isteyen bu Müslüman, güvendiği kişiden almış olduğu bu fetvanın Allah'ın hükmü olduğuna inanıp, onun hükmünü uygulamakta olduğuna itikad ederse, onlar böyle bir kişi hakkında da bu ameliyle Allah'a şirk koşmuş ve bu fetvayı veren kişiyi Allah'ın dışında Rab edinmiş olduğunu söylerler. Bunlar söyledikleri bu sözlere Yüce Allah'ın şu mealdeki buyruğunda delil gösterirler. Onlar hahamlarını ve rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rabler edindiler. Yine bununla ilgili olarak Adi bin Hatim radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi de gösterirler. Şöyle ki Adi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Onlar Yahudi ve Hristiyanlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet etmiyorlardı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Kesir'in tefsirinde rivayet ettiğine göre şu cevabı vermiştir. Hayır. O hahamlarla rahipler onlara helali haram, haramda helal kıldılar. Yahudi ve Hristiyanlar da bu konuda onlara tabi oldular. İşte bu onların kendi haham ve rahiplerine ibadetleridir. Bu iddianın sahipleri konuyla ilgili olarak şunları eklerler. Onların ittibaları rahiplerle hahamların söylediklerine göre amel etmek şeklinde olup amel eden kimselerin itikadına bakılmaz. İşte itaat budur. Ayet-i kerimenin nası haham ve rahiplerin emirlerine göre amel etmek ile Mesih'in Allah'ın oğlu olduğu inancının arasını eşit tutmuştur. Bu da şeriat hükmünde amel ile itikadın eşit olduğuna delildir. Bunlardan her birisi şirke düşmeye götürür. Bu kanaata daha da bir kuvvet veren husus ise ayeti kerimenin bütün Yahudilerle Hristiyanlar hakkında kendi haham ve rahiplerini Allah'ı bırakıp Rabler edindiğini belirtmesi ve kendilerinden hiç kimseyi istisna etmeksizin bu konuda hata eden ile etmeyen, itikad eden ile etmeyen arasında ayrım gözetmemiş olmasıdır derler. Bu konuda getirdikleri diğer bir delil Tevbe suresi 37. ayetidir. Haram ayları ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir buyrulur bu ayette. Ve haram ayları geciktirmek yani nesi bir amel olup Yüce Allah bu ameli irtikab eden kimselerin küfrünü vermiştir derler. Yine Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini de delil getirirler. Âl-i İmrân 31-32 de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Bununla ilgili olarak da şöyle derler. Gerçek şu ki ittiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri gereğince amel etmektir. Onun getirdikleri gereğince amel etmeyen kimse ona tabi olmamış olacağından yüz çevirmiş demektir ve öyle bir kimse de kafirlerdendir derler. Bir başka delil getirdikleri de En'am suresi 21. ayetidir. Mealen şöyle buyrulur. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yaparlar. Ayet-i kerimede kastedilen itaat, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyden yemek ya da yememektir. Bu konuda yiyen kimsenin akidesine de bakılmaz. Eğer Müslüman bir kimse ne açlığı gidermek ne de insanı şımarlatmak konusunda hiçbir faydası olmayan bir et parçası yemek konusunda itaat etmesi sebebiyle müşrik oluyor ise durumu bundan çok daha büyük hallerdeki kimselerin itaatinin vaziyeti acaba nasıl olur? İşte bu gibi kimselerin delilleri bunlardan ibarettir. Aslında bu konuda kendilerine delil olabilecek herhangi bir şey yoktur. Tevbe suresi 30-31. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i ilahlar edindiler, Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Allah Azze ve Celle'nin Kasas suresi 52. ve 53. ayetlerinde şu buyruğuyla karşılaştıralım. Şöyle buyrulur. Bundan yani Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce Müslüman idik derler buyruluyor. Bu iki ayeti birbiriyle karşılaştırdığımız takdirde açıkça şunu görürüz. Her iki ayetin de taşıdığı hüküm bütün Yahudi ve Hristiyanlar hakkında geçerli olmak üzere genel bir hüküm değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin lanet etmiş olduğu ve onların kendi hahamlarını, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i, Allah Azze ve Celle'yi bırakıp Rabler edindiklerinden söz ettiği kimseler en ufak bir tereddüt söz konusu olmaksızın Allah Azze ve Celle'nin peygamberin peygamber olarak gönderilmesinden ve Kur'an'ın nüzulünden önce Müslüman olduklarını söylediği kişilerden kesinlikle farklıdır. Bunu Allah Azze ve Celle Ali İmran 113-115. Ayetlerinde mealen şu şekilde bildiriyor. Hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşturlar. İşte onlar salihlerdendir. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. İşte Allah Azze ve Celle salihlerden olduklarını bildirdiği bu kesim, kesin olarak ve en ufak bir şüphe söz konusu olmaksızın kendilerine lanet ettiği ve şirk koştuklarına hüküm verdiği hahamlarını, rahiplerini, Uzeyr'i ve Mesih'i Allah'ı bırakıp Rabler edindiğine haber verdiği kesimden farklı bir kesimdir. O halde kesin olarak Tevbe suresinde yer alan ayet, yani Tevbe 31. ayetinde genel olarak bütün Yahudilerle Hristiyanlar hakkında hüküm vermemekte, sadece onlar arasında şirk koşmuş olan kesimi kapsamaktadır diyebiliriz. Lugatte ittiba, yani tabi olmak, uymak, benzemek için çalışmak ve itaat etmek demektir. İtaat ise emir gereğince amel etmek demektir. Şeriatte ıstılah olarak itaat ise niyet ve itikat ile birlikte emri uygulamak üzere amel etmektir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer bin Hattab radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadisinde vermiş olduğu hükmün gereğidir. Ömer radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ameller niyetlerledir. Her kişi için niyet ettiği şey ne ise o vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise onun hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de hicreti ele geçireceği bir dünyalık yahut da nikahlayacağı bir kadın için ise onun da hicret ettiği şey içindir. Bu hadis-i şerifin sahih olduğunda Bukhari ve Müslim ittifak etmişlerdir. Mana itibarıyla da mütevatir bir hadistir. Çünkü çeşitli tariklerden ve harflerinde bazı değişikliklerle birlikte hepsinin ifade ettiği mana birbiriyle uyum halindedir. Hadisin taşıdığı nassa uygun olarak kişi dinen yapmakla emredilmiş ve yapmaması istenmiş, nehyedilmiş, yasaklanılan işleri yaptığı takdirde bu işleri hakkında verilecek hüküm onun taşıdığı niyete bağlıdır. Çünkü muhakkak kişi için yalnızca niyet ettiği şey vardır buyruluyor. O halde Yüce Allah'a itaat etmek ve onun hükmünü uygulamak maksadını güden bir kimse, kesinlikle kendisine bu hükmü aktaran ya da ona bunu emreden veya bu konuda ona fetva veren bir kimseye tabi olmuyor, ona itaat etmiş olmuyor. Bu hükmü nakleden kimsenin, amir ya da müftünün gerçekte Allah'ın hükmüne isabet etmesi ya da etmeyip hata etmesi, yanılması hiçbir şekilde durumu da değiştirmez. Diğer taraftan herhangi bir kimseye bilerek itaat eden ve onun emrini uygulayan bir kişi, ameliyle kendisine emir verenin emri Allah'ın emrine muhalif bile olsa yine de itaat ediyorsa, o dini manası, şer'i manası itibarıyla kendisine emir verene tabi oluyor demektir. Bu emreden kişinin vermiş olduğu emrin Allah'ın hükmüne uyması ya da uymaması, aykırı olması durumu değiştirmez. Kendisine emir veren kişinin Allah'ın şeriatını değiştirmek imkanına sahip olamayacağına, onun Allah'ın şeriatına aykırı olarak vermiş olduğu hükmün batıl olduğuna, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal kılamayacağına, böyle bir amirin emrine uygun olarak amel ettiği takdirde, Allah Azze ve Celle'ye asi olacağına itikad ettiği takdirde, onun böyle bir amirin emri ya da müftünün fetvası gereğince amel etmesi halinde, bu ameliyle şer'i manasıyla tabi olmadığı gibi, onu Allah Azze ve Celle'yi bırakıp Rab edinmiş de sayılmaz. Ancak bu genel ilkeden, failinden niyetine ve akidesine bakılmaksızın ve şehadet kelimesini söylemesine rağmen iman ismini kaldırdığına dair nassın varid olduğu ameller istisnadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicreti emrettiği zaman, hicret eden bir kimsenin herhangi bir dünyalığı ele geçirmek yahut da bir kadını nikahlamak kastıyla hicret etmesi halinde onun bu hicretinin hicret ettiği şey için olacağını, yani bu amelin kesinlikle Allah'a ve Resulüne itaat ve onlara ittiba olmayacağını belirtmiştir. Yani görünürde mesela bu hadisin varid olma sebebi arasında İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet vardır. Taberani rivayet eder bunu. Muhacir-i Ümmü Kays denilen, bu kendisine bu isim verilen birisi vardı. Hicret emredildiği zaman bu kimse hicret edenler arasında bulunan Ümmü Kays'ı nikahlamak arzuyla hicret etti. Başka bir gayesi yoktu. Neticede bu kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat etmiş gözükmüştür. Halbuki ona Allah katında hiçbir şey yoktur. Gönlünde itaat etmiş olsa bile. Fakat onun itaati ve ittibası Allah'a ve Resulüne olmamıştır. Mesela bir kimse yeryüzünün en uzak bölgesinden yolculuğun her türlü sıkıntılarına katlanarak ihramı giyinmiş olarak gelse, tavaf etse, sayini yapsa, Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfe yapsa, daha sonra oradan Müzdelefi'ye gitse, arkasından Mina'yı da geçerek cemreleri taşlasa, orada 2 gün kalsa ve Beytullah'ı tavaf etse, fakat bütün bunları yaparken haccı emreden şeriatın ve ilgili şer'i hükümlerin batıl olduğuna inansa, şer'i manasıyla Allah'ın Resulü'nün emrine tabi olmadığı, onlara itaat etmediği konusunda iki Müslüman dahi ihtilaf etmezler. Tevbe suresinde geçen "Onlar kendi hahamlarını ve rahiplerini Allah'ı bırakıp Rabler edindiler" buyruğunda amelden söz edilmediği gibi amele herhangi bir işaret de yoktur. Burada sadece ittihaz edinmekten söz edilmiş bulunuyor. Edinmek, yani ittihaz, sadece niyet ve itikat ile gerçekleşir. İkisinin bir araya gelmesi gerekir. Bunun için amele de ihtiyaç yoktur. Yani bir kimse ameli yerine getirmediği halde ittihaz edinmiş olabilir. Herhangi bir kimsenin bir başkasının emrine, emri Allah'ın emirlerine muhalif bile olsa itaat etmenin gereğine itikad etmesi, onun bu kimseyi Allah'a bırakıp Rab edinmiş olması için yeterlidir. Zaten İbn Kesir'in tefsirinde geçen şekliyle Adi bin Hatip'ten rivayet şu şekilde. Evet, onlar haham ve rahipler, onlara, Yahudilere ve Hristiyanlara helali haram, haramda helal kıldılar. Onlar da onlara tabi oldular. Bu hadiste de aynı şekilde amel zikredilmemekte, sadece tabi olmak, ittibadan söz edilmektedir. Dinen itibar edilecek ittibada ise niyet ve itikadın bulunması zorunludur. Bu muhaliflerin getirdiği bu şüphelerin ve bu konuda bu ayetleri böyle sathi olarak ele almalarının yanlışlığına şu misali versek herhalde daha iyi kanaat getirirsiniz. Bakın günümüzde idareciler sigarayı yasaklamış durumdalar. Belli yerlerde sigarayı yasaklamış durumdalar. Şimdi bu tekfirci vatandaşlar, bu tağut dedikleri kimselerin bu sigara yasağına ittiba ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Mesela sigara içmiyorlarsa, bu yöneticilerin yasağı sebebiyle onunla uyum arz ediyor. İddia ettikleri manada itikadın bu işte bir rolü olmazsa, onlar da tağut dedikleri kimselere itaat konumunda olmuş olurlar. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımın ne kadar batıl olduğu bu örnekten anlaşılır inşallah. Evet. İtikat, nefsin, ruhun, kalbin tek başına yapmış olduğu bir davranış, bir amel olup, bedenin bu konuda herhangi bir müşterek davranış hareketi yoktur. Amel ise, nefsin bedeni harekete geçirmek suretiyle yaptığı bir iştir. Dolayısıyla amel, itikattan başka bir şeydir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller ancak niyetlerledir" ifadesiyle bunları birbirinden ayırt ederek, niyeti, ki niyet itikadın ta kendisidir, niyetin amelden farklı bir şey olduğunu açıkça ortaya koymuştur. İbn Kesir rahimullah zikretmiş olduğu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan muttasıl isnadını vermez. Aynı hadisi İbn Hazm, Tirmizi, İbn Cerret Taberi, Suka ve Adil raviler zinciriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan bir isnatla ve daha önce zikretmiş olduğumuz lafızlarla naklederler ve şöyledir onun lafzı. Onlar sizlere haramı helal kılıyorlar, siz de onu helal olarak kabul ediyordunuz. Helali de haram kılıyorlar, siz de onu haram olarak kabul ediyordunuz. Öyle değil mi? Adi evet dedi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu onların ibadetleridir diye buyurdu. Bir şeyi helal ya da haram kabul etmek ise, amele gerek kalmaksızın yalnızca akideyle gerçekleşir. Buna göre bir kişi şarabın helal olduğuna itikad ederse, onu helal kabul etmiş olur. İsterse onun bir damlasının tadına bile bakmaz. Yine bir kimse, talakın, boşanmanın haram olduğuna itikad ederse, onu haram kılmış olur. Dilerse hiç evli olmasın ve onun boşayacak bir kadını da bulunmaz. İşte hadisin ayrı her bir rivayetine göre uygun olan haram kılmak ya da haram kabul etmek için amel kesinlikle gerekli değildir. Zaten haram kabul etmek amelden imtina etmektir. Buna göre burada akide söz konusu olmaksızın itibar yapılan ameledir şeklindeki sözler doğru değildir. Ve nasıl akide ve amel söz konusu olmaksızın haram kıldıkları şeylerde rahiplere ve haramlara ittiba etmekten söz edilebilir bu durumda? Hakikat şu, ayeti kerime amel ile akideyi değil de özleri itibarıyla bir olan iki akideyi eşit olarak değerlendirmiştir. Ayet, Uzeyr'in Allah'ın oğlu, Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu söylemek ve inanmak ile rahiplerin hahamlarını onlara tabi olup bağlanmayı gerektiren, emirleri Allah'ın şeriatına aykırı bile olsa emirlerine uymayı ve bağlılığı gerektiren kutsallık ve yanılmazlıklarının olduğuna itikad edip söylemek arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Yani Uzeyr Allah'ın oğludur şeklinde söylenen küfür ile hahamlara, alimlere, din adamlarına Allah'ın dininde helal haram koyma yetkisi vermek küfrü eşittir. Zaten fiillerin gerçekte fiilen meydana gelen de budur, görülen budur. Onlar papalarına kutsal papa demektedir. Burada onların kullandıkları bu sıfat dilde temizlik. Bu kutsallık temizlik anlamındadır, masumiyet anlamındadır. Onların masum olduğuna dair inançlarını dile getirmek isterler bu sözleriyle. Onlara göre bu papa kesinlikle hata etmemekte ve yanılmamaktadır. Yakın bir geçmişte hamileliği önleyen yolların kullanılmasını yasaklayan bir karar çıkartmıştır. Ona tabi olanların tümünün bildikleri ise bu kararın çıkarılmasına kadar bu yolların kullanılmasının helal ve mübah olduğu ve Allah tarafından kendilerine haram kılınmadığı şeklindeydi. Böyle inanıyorlardı. Fakat onun yani papanın bu yolları yasaklayan, doğum kontrolünü yasaklayan kararı çıktığı andan itibaren bu durum onların akidelerine göre haram oluverdi. Yine tarihen sabit olan ve bilinen durum şudur ki, Mesihilerce, Hristiyanlarca talak, boşanmak mübah idi. Zaten ellerinde bulunan İncil'lerde de onu haram kılan herhangi bir ifade mevcut değildir. Ancak bir konsey toplanarak boşanmayı haram kılmayı kararlaştırdı. Böylece boşanmanın haram olduğunu itikad eder hale geldiler. Şimdi itaatte itibar ameledir, akide söz konusu değildir diyenlere soruyoruz. Bir müftü bir Müslümana talak haramdır derse veya bir hakim ona eşini boşamasını emretse, böyle bir kimsenin acaba Allah'ı bırakıp ona tabi olmaması ve onu Allah'ın dışında Rab edinmemesi için karısını boşaması mı gerekir? Yoksa böyle bir kişi fetvanın yanlış, emrinde batıl olduğuna iman etmesi halinde mi zevcesini boşamasa bile onu Rab edinmiş olur, edinmemiş olur? Yine soruyoruz, şayet bir müftü şarabın helal olduğuna fetva verse yahut da bir hakim aynı şekilde karar verse helal olduğuna, bir kişi bunun böyle olduğuna itikad etse ve artık bundan sonra bu şarabı Allah'ın haram kılmış olduğuna dair olan bilgisine rağmen içmesinin helal oluverdiğine inansa, acaba böyle bir kişi şarabı ister içsin ister içmesin bu şekilde fetva veren müftü veya hakimi Allah'ı bırakıp Rab edinmiş olmaz mı? Amel etmediği ve şarabı içmediği sürece böyle bir kişinin bu müftü ve hakime tabi olmayacağını ileri sürdüklerini kesinlikle sanmıyoruz. Çünkü onun o müftü ve hakime Allah'ı bırakıp itaat etmek suretiyle şarabı helal kıldığında şüphe yoktur. Böylelikle bu kişi bu müftü ve hakimi ister fetvayı ya da emri uygulayarak şarabı içmiş olsun, isterse içmesin, Allah'ın dışında Rab edinmiş olur. O halde Burada hükme esas teşkil eden niyet ve itikattır. Niyet ve itikattan tecrid edilmiş, niyetten soyutlanmış amel değildir kastedilen. Yine onlara soruyoruz. İslam şeriatının hükümlerinin egemen olup uygulandığı bir ülkede yaşayan ve haram olduğuna inanarak şarap içen bir Müslüman ile mülhit, helal ve haram tanımayan bir ülkede yaşayıp aynı şekilde haram olduğuna inanıp şarabı içen ve bu şekilde yasaları batıl olan bir ülkede bulunan bir Müslüman arasında nasıl bir fark vardır? Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulünün sünnetinden bu iki durum arasında fark gözetmek için hangi nasla dayanıyorsunuz ki sizler o inkarcı ülkede bulunan bir kimse ameliyle o inkarcı ülkenin şeriatına tabi olmuş ve o ülkenin yöneticilerini Allah'ı bırakıp Rabler edinmiş olduğunu söyleyebilirsiniz? Eğer sizler İslam şeriatının hakim olduğu bir ülkede şarap içen bir kimseye şarap içtiği zaman o şeriata boyun eğmekte ve ona şer'i ceza tatbik edilmektedir diyorsanız cevap olarak da şunu deriz. Hüküm onun şarap içtiği sıradaki durumuna göre verilir. Cezanın uygulanması ise onun fiiline bağlı bir şeydir. Bu cezanın uygulanmasının onun iradesiyle herhangi bir alakası yoktur. Ondan başkaları sorumludur. Hükümler ise kişiyi nitelendirir ve onun herhangi bir işi yapması haliyle alakalıdır. Başkalarının yapmış olduğu ve bizzat kendi iradesiyle ilgisi olmayan, işleyenin amelini değiştirmeyen durumların, amel ettiği zaman onun davranışıyla ilgisi olmayan hallerin bu hükümlerle herhangi bir alakası yoktur. Yine Müslüman kişi bazen İslam şeriatının hakim olduğu bir ülkede şarap içtiğinde bu fiili açıkça ortaya çıkmadığı için ona herhangi bir ceza uygulanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumdan söz ederek Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmuştur. Her kim de haddi gerektiren, had cezasını gerektiren bir suç işler, o had cezası ona uygulanırsa bu onun için bir kefaret olur. Allah'ın örttüğü kimsenin işi ise Allah'a kalmıştır. Dilerse onu azaplandırır, dilerse bağışlar. Evet, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan kesin bilgi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiğidir. Onun haberine göre kişinin amelleri hakkındaki hüküm bizzat kendisinin niyetine bağlıdır. Başkasının niyetine değil. Hüküm bizzat onun o amelden gözettiği maksada bağlıdır. Başkalarının maksadına bağlı değildir. Hüküm bizzat kişinin kendi akidesine bağlıdır, başkalarının akidesine değil. Burada ortaya sizler niyet sadece nefsin bir amel olup ancak gizlikleri bilen şanı yüce Allah'ın muttali olduğu bir şeydir dediğinize göre insanların amelleri hakkında bu dünyada nasıl hüküm vereceğiz şeklinde bir soru çıkarsa cevabımız şu olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu dünyada insanların zahirine ve kişilerin de dilleriyle söylediklerine göre hüküm vermemizi emretmiştir. Halid bin Velid radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nice namaz kılan vardır ki kalbinde olmayan şeyleri diliyle söyler dediğinde Nebi aleyhisselatü vesselam ona şöyle buyuruyor. Ben insanların kalplerindekini eşeleyip araştırmakla, onların karınlarını yarmakla emrolunmadım. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getiren kimseler hakkındaki uygulamalarından aldığımız delilleri daha önce de defalarca zikrettik. Artık bu şehadeti yapan bir kimse ameliyle herhangi bir nasla muhalefet edecek olursa o bununla asi olur. Şayet onun bu amelinden maksadı bu nasla aykırı hareket etmeyi helal kılmak değil ise ve bununla onu inkar etmiyorsa, diliyle de o nas'ı inkar ettiğini veya ona aykırı olarak amel etmeyi helal kabul ettiğini ortaya koyan bir delil yoksa, sadece asi, sadece günahkar olmakla kalır. Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden getirmiş olduğumuz delillerle, bu belirttiklerimizin doğruluğu ortaya çıktığına göre, kesin olarak şu neticeye varırız. Uzeyr'i, Mesih'i ve rahipleri, Allah'ı bırakıp Rabler edindiklerinden dolayı Yüce Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlar arasından lanet ettiği kesim bizzat Uzeyr'in Allah'ın oğlu, Mesih'in Allah'ın oğlu olduğuna ya da hahamlarla rahiplere mutlak olarak itaat edip bağlı olmaya, emirleri Allah'ın emirlerine muhalif olsa bile, aykırı olsa bile onları kabul etmek gerektiğine inanan kesimdir. İbn-i Teymiye Rahimeullah İman adlı eserinde şöyle der. Rabi bin Enes'ten şöyle nakledilir. Ben Ebul Aliye'ye İsrailoğullarındaki bu rububiyetin nasıl olduğunu sorduğumda şu cevabı verdi. Onların Rab edinmeleri şöyleydi. Onlar Allah'ın kitabında emredildikten ya da kendilerine yasak kılınan bir şey buldukları zaman bizler hahamlarımızın önüne geçmeyiz. Onlar bizi neyi emrederse emir olarak kabul eder, neyi de yasaklarsa ondan da sakınır ve dediklerine uyarız dediler. O bakımdan onlar adamlardan doğruyu göstermelerini beklediler. Allah'ın kitabında arkalarına atıverdiler. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle devam ediyor. Hahamlarına ve rahiplerine Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kabul etmek suretiyle itaat ettiklerinden, hahamlarını, din bilginlerini Rabler edinen bu kimselere gelince bunlar iki çeşittir. Birincisi, onların Allah'ın değiştirdiklerini, Allah'ın hükmünü değiştirdiklerini bilerek bu değiştirmeye rağmen onlara tabi olmaları şeklindedir. Bunun sonucunda da Allah'ın haram kıldığının helal, helal kıldığının da haram olduğunu kabul ederek reislerine, önderlerine ittiba etmek suretiyle itikad ederler. Bununla birlikte onlar Resullerin dinine muhalefet ettiklerini de bilirler. Bunun farkındadırlar. İşte bu küfür. Allah da Resulü de bunu şirk olarak değerlendirmiştir. İsterse onlara namaz kılıp secde etmesinler fark etmez. Buna göre dine aykırı konularda onun dine aykırı olduğunu bilmekle birlikte başkasına tabi olan ve onun bu dediğine Allah'ın ve Resulünün dediklerine aykırı olarak itikad ederse onlar da onlar gibi müşrik olur. İkinci kısmı ise onların helali haram, haramda helal kabul etmeye dair itikat ve imanları sabit olmakla birlikte Allah'a masiyet konusunda onlara itaat ederler. Yani sadece günah konusunda itaat ederler. Nitekim onların bu durumları Müslümanın günah olarak itikad edip işlemiş olduğu masiyetlerdeki gibidir. Bu gibi kimselerin hükmü benzerleri olan günahkar kimselerin hükmüne tabidir. Allah Azze ve Celle'nin Tevbe Suresi 37. ayetinde buyurduğu mealen şu ifadelere gelince, haram ayları geciktirmek ancak küfür bir artıştır. Onunla kafirler sıkıtılır. Onlar bunu bir yıl haram, bir yıl helal sayarlar ki Allah'ın haram kıldığına sayıca uysunlar da varsın Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Bu suretle de onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah o kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah kendisine rahmet eylesin. İbn Kesir bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapar. Bu Allah'ın şeriatında bozuk görüşlerine göre olan tasarrufları ve Allah'ın hükümlerini bozuk hevalarına göre değiştirmeleri, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kılmış olmaları sebebiyle Allah'ın müşrikleri kınaması, zemmetmesidir. Çünkü onlar kuvvet, asabiyet, şehamet ve hamiyete o kadar sahiptirler ki bunlardan uzak kalmayı yasaklayan 3 haram ayda süreyi uzun buluyorlardı. Çünkü bu 3 haram ay onlara istediklerini yapma imkanını vermiyordu. Bu bakımdan onlar İslam'dan önce haram kılınan ayların süresini helal kılmakta yeni bir şey uydurarak Muharrem ayını helal kılıp onu Safer ayına geciktiriyorlardı. Böylelikle haram olan bir ayı helal, helal olan bir ayı da haram kılıyorlardı. Bu şekilde Allah'ın haram kıldığına sayıca uymakla birlikte bu 4 ayın dışında bu işi yapıyorlardı. Nitekim onların Cezl et Ta'an diye bilinen şairleri Umeyr bin Kays bu anlamda şu beyitleri söylemiştir. Me'ad bilir ki kavmin en kerimleridir insanların, geciktirip helal ayları me'ade haram kılan biz değil miyiz? Ali bin Ebi Talha, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan haram ayları geciktirmek küfür bir artıştır buyruğu hakkında şöyle dediğini nakletmiştir. Nesi yani haram ayları geciktirmek şöyle olur. Kinaneli Cünab bin Avf bin Umeyye her yıl hac mevsiminde bir tamamlama yapıyordu. Künyesi Ebu Sumame idi. Bunu ilan etmek üzere şöyle seslendi. Haberiniz olsun. Ebu Sümame'ye karşı ne cevap verilir ne de ayıplanır. Haberiniz olsun ki bu sene Safer ilk aydır. Bu yıl helaldir. Böylelikle bu ayı onlara helal kılardı. Bu şekilde bir yıl Safer haram, bir başka yıl Muharrem ayı haram kılınıyordu. Açıkça görüldüğü gibi bu bir amel değildir. Sadece amel değildir. Bilakis o dil ile söylenen bir söz olup Allah'ın malum ve bilinen şeriatını değiştirmek üzere yapılan bir ittifak, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kılmak üzere kasten yapılan bir iştir. Aslında haram aylarda savaşan herkes gerçekten nesi, yani haram ayları geciktirmek amelinde bulunmamaktadır. Yine diğer aylarda savaşmayan kimse de bu ayları geciktirdiği için savaşmıyor. Asıl bu işi yapan, onu ilan eden yahut onunla ittifak eden ya da haram ayların herhangi birinde savaşmanın helal olduğuna inanan, buna karşılık diğer herhangi bir ayda savaşmayı haram kılan kimsedir. Zaten şair, kendi kavminin Allah'ın şeriatına muhalif olan bu şeriatı uygulamak durumunda olmaları sebebiyle övünerek az önce naklettiğimiz ifadeleri kullanmıştır. Bizim söylediğimiz ve Yüce Allah'ın huzurunda dinimiz olarak kabul ettiğimiz husus şudur. İkrah söz konusu olmaksızın, yani bir zorlama söz konusu olmaksızın, Allah'ın kendisine ulaşmış olan şeriatına muhalif olarak bir şeyi helal kabul ettiğini diliyle söylerse, yahut da bu dinin hükümlerinden herhangi bir hükmü, Allah'ın haram kıldığını bildiği bir şeyi helal ya da helal kıldığını bildiği bir şeyi haram kılmak maksadıyla değiştirmeyi kast ederse, o kimse kafirdir, müşriktir. Âl-i İmrân suresinde yer alan şu ayet-i kerimeye gelince, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah'ın ve Resulünün emri gereğince amel eden bir kimse, ameliyle birlikte Allah'ın ve Resulünün emrine uymak niyeti olmadığı sürece ne tabi oluyor ne de itaat ediyor demektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat. Ameller ancak niyetlerledir. Ve innema likulli imriyin manevâ. Her kişi içinde niyet ettiği şey vardır buyuruyor. Şunda hiçbir şüphe yoktur. Müslüman Allah'ın bütün emir ve yasaklarına itaat edip tabi olmakla emrolunmuştur. O hiçbir küçüğü kolay göremeyeceği gibi büyük bir günahı işlemeye de cesaret edemez. Bunun vacip olduğuna, Allah'ın bütün emir ve yasaklarında Allah'a itaat edip tabi olmanın vacip olduğuna itikat etmeyen bir kimse inkarcıdır, kafirdir. Böyle bir kimse müşrik olur. Onda imanın varlığı söz konusu değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nas ile şöyle buyurdu sabittir. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye, bana ve getirdiklerime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bu hükmü ortaya koyan Yüce Allah, aynı şekilde mahlukatına ve kullarına geniş rahmetiyle fazl-ı keremde bulunarak niyet ve ameli birbirinden ayırt etmiş ve kendisine ve Resulüne, Resulünün Rabbinden vahiy ile aldığı şeylerin tümüne iman ettiği takdirde emirlere muhalefet ederek amel eden bir kişinin kafir ya da müşrik olmadığına hüküm vermiştir. Tabii Nass'ın o işi yapan kimseden şehadet kelimesini söylemesine rağmen imanın gittiğini belirttiği ameli işleyen kimseler hariçtir. Mesela namazı terk edenin kafir olacağı açıkça belirtilmiştir. Zaten bundan önce de küfür ile isyan arasında farka dair açıklamalarda bulunmuştuk. Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden konuyla ilgili deliller takdim edilmişti. Bunlar burada tekrar zikrederek konuyu uzatmaya hacet yoktur. O halde kesin olarak Allah Azze ve Celle'nin eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez buyruğunda kastedilen kafirler Allah'a teslimiyeti kabul etmeyip kalbi bir kasıt ile şehadet kelimesini söylemeyen ya da ahdini bozup Müslümanlıktan sonra irtidat eden, dinden dönen kimseler olduğunu kesinlikle ve doğru olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. En'am suresine gelince, En'am suresi 121. ayetinde mealen şöyle buyruluyordu. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu muhakkak ki fısktır. Gerçekte şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına mutlaka telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de Allah'a şirk koşanlardansınızdır. Bu ayete gelince Bunu delil göstermenin yanlışlığı açıkça ortaya çıkmış bulunuyor. Çünkü bizler dinde itaatin ne anlama geldiğini açıkladık. Hadiste de belirtildiği gibi herkes için niyet ettiğinden başka bir şey olmadığını gördük. Şeytanların dostlarının haram kılmanın yerinde olup olmadığı konusunda mücadelesini yaptığı hususta apaçıktır. Nitekim haberler bunu belirterek bu yönde gelmiştir. İbn Kesir ve Kurtubi şöyle izah ediyorlar. Müşrikler Müslümanlarla mücadele ederek şöyle derlerdi. Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz fakat bizzat öldürdüğünüzün etlerini yiyorsunuz. Yani onlar Allah'ın öldürdüğü diye kastettikleri eceliyle ölen hayvanlar, leşler idi. Kendi öldürdüğünüz diye kastettikleri de Allah adına kesilen, boğazlanan zebihalar idi. Mücadele ise delil göstermek suretiyle ve kuvvetle bir sözü geri savmaktır. Ayet-i Kerime'nin lafzi terkibinden ve siyakından Allah Azze ve Celle'nin eğer onlara itaat ederseniz şeklindeki buyruğundan açıkça anlaşıldığına göre onların mücadele ve tartışmalarından söylediklerine kani olmaları, buna ikna olmaları kastedilmektedir. Bu yüzden Kurtubi eğer onlara leşin yenmesinin helal kılınması konusunda itaat ederseniz şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Yani itaat sadece burada amelle değil itikadın eşliğiyle birlikte gerçekleşiyor. Bizim görüşümüz de zaten budur. Çünkü Yüce Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılmak konusunda kendisine ileri sürülen delillerinde Allah'tan başkasına itaat eden bir kimse kendi Rabbini yalanlamış ve kendisine kendisi tarafından bilinen nasları inkar etmiş olur. Bu bakımdan böyle bir kişi itirafsız olarak kafirdir, müşriktir. İbnül Arabi, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Mü'min, müşrike itikatta itaat ettiği takdirde itaat etmek suretiyle müşrik olur. Şayet fiilen ona itaat eder, ancak akidesi selim, tevhid ve tasdik üzere kalmakla devam ediyorsa, bu kişi asidir, bunu iyice belleyiniz der. Az önce İbn-i Teymiye Rahimullah'tan da buna benzer açıklamayı nakletmiştik. Evet, diğer bir konu, bu konuyla sonlandıracağız Allah izin verirse. Tağuta askerlik meselesi ve bu konuda getirilen şüphelerle alakalı. Bedir Savaşı'nda müşrik olan babalarını razı etmek için onlarla birlikte Müslümanlara karşı savaşan Müslüman gençler hakkında Nisa suresi 97. ayeti nazil olmuştur. Şöyle buyrulur bu ayette mealen. Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki neredeydiniz? Onlar biz yeryüzünde zayıf bırakılmışlar, mustazaflar idik derler. Melekler de hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir, ne kötü yataktır o. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin çocukları savaşa istekli olmamakla birlikte babalarının rızasını kazanmak için, onların hoşnutluğunu kazanmak için Müslümanlara karşı savaş alanına girmişlerdi. Bunun üzerine haklarında bu ayet nazil olmuş ve Allah onların mazeretlerini kabul etmemişti. Savaşta ölenleri kafirlerle birlikte leşleri bir kenara atılmıştı. İslam'ı sevmeleri, bunu ifade etmeleri kendilerine bir fayda vermemişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, babalarının hoşnutluğunu kazanmak için savaşa gelen ve esasen İslam'ı seven kişilerin öldürülmesini yasaklamıştır. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas da bu kimseler arasındaydı. Velid bin el-Mughira'nın oğulları ile Ali bin Umeyye bin Halef de bu kimselere dahildi. Bunlardan esir alınanlar fidye ödemek zorunda kalmışlardı. Eğer Müslüman sayılsalardı bunlardan fidye alınmaz, kafirlerle birlikte defnedilmezlerdi. Buna göre kafir olduklarını açıkça ilan eden kimselerle birlikte savaşa çıkmak küfürdür. Kafir olduklarını ilan şartı münafıkları konu dışında bırakmak için zikrediliyor burada. Çoğu kimse münafıkları bilmez. Onlarla savaşa çıkmak dine karşı savaş anlamına gelmez. Bir Müslümanın kafir olduğunu bildiği kişilerle birlikte Müslümanlara karşı savaşması dinden çıkmasına sebep olur. Mesela Hindistanlı bir Müslüman şahıs Hint ordusuna dahil olsa ve zalim Hindulardan kurtulmaya çalışan Keşmir'deki Müslümanlara karşı savaşsa mürtet durumuna düşer. Pek çok kimse küçümsese de bu konu oldukça önemli, oldukça tehlikeli bir konudur. Kafirlerin safında savaşan kimse onlara tabidir. Nisa suresi 88-89. ayetinde şöyle buyruluyor. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepetaklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler, dostlar edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli dost edinin ne de bir yardımcı. Bu ayetler müşriklere yardım eden ve Müslümanlara karşı savaşanlar hakkında nazil olmuştur. Müslüman olduğunu söyleyen bazı Mekkeliler ihtiyaçları sebebiyle yola çıkmış ve bir kısmı Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşmışlardır. Sahabeyle karşılaştıklarında saldırıya uğramamak için Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Müslümanlar bunları öldürüp öldürmemek konusunda ihtilafa düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki grubu duyduğu halde ses çıkarmıyordu. Ta ki bu ayetler nazil oldu ve münafıklar yüzünden neden ikiye bölünüyorsunuz İhtarı geldi. Ayetlere göre bu kimseler İslam yurduna hicret etmeyip Müslümanlara karşı savaşırlarsa öldürülürler. Bir yandan Müslümanlara karşı kafirlerin yanında savaşarak kafir olduklarını ortaya koyarken diğer taraftan da Müslüman olduklarını söyledikleri için münafık sayılmışlardır. Bunlar hakkında Müslümanların ihtilafa düşmesi yakışık almaz. Münafıklara uymak, itaat etmek ve onları sevmek isteyenlere de aynı şey söylenir. Kimse Allah'ın saptırdığını hidayet edemez. Sapıklıkta iken de onların hidayet üzere olduklarını kimse savunamaz. Bunlar putlara taptıklarını ifade ettikleri için kafir sayılmamışlardır. Bilakis Müslümanlara karşı savaştıkları ve kafirlere destek oldukları için böyle addedilmişlerdir. Ayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır. İslam ile yönetilmeyen ülkelerdeki askerlik yapma meselesine gelince, eğer bu ordu Müslümanlara karşı savaşan bir ordu ise bu savaşa katılmak kesinlikle caiz değildir. Zorla katılmak durumunda kalırsa onlara karşı savaşan Müslümanın Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşan bu askeri öldürmesi caizdir. Böyle ülkelerde askerliğe zorlanan kimse her halükarda canı pahasına da olsa Müslümanlara karşı savaşamaz. Bu sözlerimizle askere gitme fiilini şirk görenlerden ayrılmaktayız. Askerlik vazifesi içerisinde insan çeşitli şirk fiilleriyle karşı karşıya gelebilmektedir. Bu doğrudur. Ancak bu fiil gerçekleşmedikçe mücerret askere gidişle şirk işlenmiş olmaz. Askerde işlenen şirklere gelince Müslümanın şirkin her türlüsüne karşı çıkması vacip olmakla beraber işlediği fiile göre değerlendirilir ve bu sohbet serisi içerisinde çeşitli bölümlerde ele aldığımız gibi tekfirin manileri ve şartları bu konuda da dikkate alınır. Güncel İtikat Meseleleri adlı risalenin yazarının muhatabının risalesinden yaptığı bir nakil var. Şu şekilde nakletmiş. Tağut'un ordularında iki küfür fiili vardır. Birincisi tağutu korumak, ikincisi muahitlere karşı tağuta yardım etmek. Halbuki tağutu gerçek koruyanlar belli bir süre içinde onlara zorla askerlik yaptıranlar değil, orduya kendi isteğiyle katılan sabit askerlerdir. Bu bilindikten sonra özellikle tağut, muvahhidlere karşı açık savaş içinde olmadığı zaman şüphe büyümektedir. Özellikle avamın genel anlayışı ordunun görevinin halkı dış düşmanlardan korumak olduğudur. Yine rejim hocalarının hevalarıyla fetvaları halk üzerinde etkili olmuştur. Bu gibi konularda cehalet söz konusu olabilir diyor. Bu alıntıyı yapıyor ve buna reddiye veriyor. Bu satırlarda askerlikteki şirk, tağutu korumak ve muahitlerin aleyhinde tağuta yardım etmek şeklinde ifade edilmiştir. Bu ülkede Müslümanların ordusu ve tağutun ordusu diye iki saf söz konusu değildir. Tek bir ordu vardır ve bu ordu tağutu koruduğu gibi aynı zamanda geniş çerçevede Müslümanları da temsil eden, onları da koruyan bir ordudur. Söz gelimi bu ülkeye kafirlerin saldırması halinde onların karşısına dikilecek ordu yine bu ordudur. Ve Müslümanlarla belki aynı savaşta savaşacaktır. Bu yüzden askere gidenin niyeti burada dikkate alınmak zorundadır. Kim tağutu korumak Müslümanlara karşı da olsa tağutun yanında yer almak düşüncesiyle bu askerlik fiiline katılıyorsa buna Müslüman demek mümkün değildir. Ama diğer türlü ise, yani amacı Müslümanları korumak, Müslümanlarla karşı karşıya gelmesi halinde bunu reddetmek, İslam'a aykırı olan hiçbir şeyi kabul etmeyip karşı durmak durumundaysa, bu kimsenin sırf askere gitmiş olmakla şirk işlediğini hiç kimse söyleyemez. Bazıları askerlikteki İslam'a aykırı fiilleri kabul etmemekle birlikte, askere gidenleri bunu sırf dünya maslahatı için, iş için veya kendini kurtarmak için veya buna benzer maslahatlar gerekçesiyle yaptığını, bunun da kendisini kurtaramayacağını iddia etmektedirler. Burada gaye elbette İslam davetinin maslahatı olmalı. Bu farklı bir konudur. Fakat şimdi sizlere sahabeden Haccac bin İlat es-Sülemi el-Behzi radıyallahu anh'ın fıkıssasını hatırlatalım ve meseleye yeniden bir bakış getirelim. Konu asla tekfire malzeme yapılamaz. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Uzunca bir rivayet bu. Sadece konuya delil olan kısmını zikredeceğim. Haccac bin İlat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Mekke'de malım var. Yani Mekke'de müşrik akrabalarımda, müşrik tanıdıklarımda malım var. Ailem de oradadır. Onları getirmek istiyorum. İzin verirseniz onları alıp diğer mallarımla birlikte Medine'ye getirmek istiyorum. Eğer müşrikler benim Müslüman olduğumu anlarlarsa bana hiçbir şey vermezler. Mallarımı kurtarabilmek için belki senin hakkında istediğimi söylemem gerekir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istediğini söylemesi hususunda ona izin verdi. Bunu sahih bir isnatla, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih bir isnatla Abdurrezzak, Ahmet bin Hanbel, İbni Hibban, İbni Huzeyme, Ziyaül Makdisi, Beyhaki ve daha başka muhaddisler rivayet ederler. Uzunca bir rivayettir. Hatta bu kaynaklara ulaşamayan kardeşler bunu Zadül Me'at'te İbni Kayyım'ın eserinden takip edebilirler. Uzun geçer çünkü rivayet. Kıssanın sadece şu kısmıyla ilgili olarak çıkardığımız faydaları şöyle takdim edelim. Birincisi, maslahat için kâfirlere yalan söylemeye izin verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan, başkası adına yalan söylemek gibi olmamasına rağmen böyle bir izin verilmiştir. Buna dikkat edilmelidir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccaca ne isterse söylemesine izin vermiştir. Bu sözler arasında bir söz de olması mümkündür. Kıssanın devamında Haccac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Mekke'de bulunan Müslümanları kahreden, müşrikleri sevindiren haberleri yaymıştır. Yani müşriklerdenmiş gibi göstermiştir kendisini. Yine El-Haccac, Mekke'de Müslümanlar da bulunuyor olmasına rağmen kendisini kafirler safından birisi gibi göstermek istemiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna izin vermiştir. Ve dördüncü bir fayda olarak şunu zikredelim. Haccac'ın talep ettiği ve yaptığı bu fiilde ne baskı vardır, ne bir ikrah vardır, ne de sıcak savaş hali. Yani sıcak savaş hali olmamasına rağmen dünyevi bir maslahat için üstelik Allah Resulü buna izin vermiştir. Evet, Allah'a hamdolsun bu konudaki şüpheler de inşallah zahil olmuştur. Böylelikle güncel harici şüphelerine cevaplar silsilesi bununla son bulmuş oluyor. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ilek. Selamu aleyküm ve rahmet.